Kitabın adı Cehennem Köşesi. Yazarı David Baldacci. 31. Ayrım. İyi bir noktayı anladın Oliver, dedi McElroy. Meselenin özü bu. Saptama. Eğer biz bulamayalım diye bunu değiştirebilirlerse, diğer taraf inanılmaz bir avantaj yakalar. Aslında başa çıkamayacağımız bir şey olur bu. Diğer taraf derken Rusları mı kastediyorsun, dedi Stone. Ya Çinliler, dedi Chapman. Herkesten daha fazla paraları var ve teknolojileri çok ileride. Kaştan silahı ve konuşulan garip dil var, dedi Stone. Doğrudan Moskova'yı işaret ediyorlar. Ve Çinlilerin bu işin içinde olmadığını düşündürecek mantıklı sebeplerimiz var, dedi McElroy. Esasen süper güç olmak için böyle taktikler yapmalarına gerek yok. Ekonomik olarak zaten öyleler. Bugünlerde önemli olan ordunun ne kadar güçlü olduğu değil, banka cüzdanının ne kadar kalın olduğu. Çinlilerin cüzdanı da herkesinkinden kalın. Diğer yandan Ruslar aynı durumda değiller. Peki parktaki olay dağıtım sistemini denemek için mi gerçekleşti, diye sordu Chapman. Evet, öyle olduğuna inanıyoruz, dedi Weaver. Her yana nanobotlar yayıldı. Üzerlerinde biyolojik ya da kimyasal silahlar yoktu. Bunu onaylattık. En azından bilinenlerden bir şey yok. Ama ya olsaydı, felaket olurdu. Yani nanobotlar aslında mikroskobik seviyede ve saptanamayan biçimleme düzenlerinde biyolojik ya da kimyasal silahlar üretmenin bir yolu, öyle mi? Bombalara koyup patlatıyorlar mı? Doğru, dedi McElroy. Ve eğer düzgün bir biçimde yapılırsa, geleneksel güvenlik güçleri bunu durdurmada etkisiz kalır. O yüzden Faut'un bir hata yapmasını ve bu hatanın bizi birlikte çalıştığı insanlara götürmesini umuyoruz. En kısa zamanda. Onu tutuklamak yetmez. Diğerlerine de ihtiyacımız var. Ve onlara ulaşmak için tek kaynağımız Faut. Friedman'ın ona biraz daha fazla baskı yapmasını istiyoruz. Bu yüzden akşam onunla buluşacak. Siz de neredeyse bu buluşmayı mahvedecektiniz, dedi Weaver. Weaver'ı aldırmadan konuşmaya devam etti Stone. Türkiye kul Ruslarla nasıl bağlantı kurmuş? Buluştuğunuz zaman sana bir süre Afganistan'da yaşadığını söyledi mi? Dedi McElroy. Evet. Orada bulunduğu zaman tesadüfi değildi. Dur, tahmin edeyim. 70'lerin sonu, 80'lerin başı. Rusların Afganistan özgürlük savaşçılarını yok etmeye çalıştığı zamanlar mı? Doğru. Eminim Faut görünürde Afganistan özgürlük savaşçılarını tutuyordu. Ama Rusların adamıydı, dedi Stone. Şu anda öyle düşünüyoruz tabii, dedi Weaver. Bize ilk geldiğinde doğru söylediğini sanmıştık. Eğer üstlerinin Moskova'da olduğunu bilseydik, şu anda çoktan hapiste olurdu. Ama bilmiyorduk işte. Yani bizim Pensilvanya'da Ruslarla ilgili bulgularımız şaşırtıcı değildi, dedi Stone. Hayır, bizim zaten biliyor olduklarımızı onayladılar, o kadar, diye cevapladı Weaver. Ama neden o kadar yer içinden gidip o parkta deneme yapmışlar ki, dedi Chapman. Kalıntıları inceleme ve şu nanoları bulma imkanı verdiler bize. Sanırım teknolojilerine ne kadar güvendiklerini gösteriyor bu, dedi Weaver. Cahil piçler. Soğuk savaş gerçekte hiç bitmedi. Tabii bu onların yıkımına da sebep olabilir. En azından öyle olduğunu umut ediyoruz, dedi McElroy. En azından bize durumu tamamen değiştirme fırsatı verdiler. Yani sizce Türkiye kul bombayı uzaktan patlatmak için mi oradaydı, diye sordu Stone. Parktan çıktıktan sonra mı patlatacaktı? Friedman'la buluşması planlanmıştı. O yüzden aynı anda çıktılar, dedi McElroy. Bunu daha önceden bilmem hoş olurdu tabii, dedi Stone. Gizli bilgiydi Stone, diye homurdandı Weaver. Doğru, diye bağırdı Stone. Bize bilgi vermemenizi bu şekilde açıklamanızdan bıktım. Sorunun cevabına gelince Oliver, evet, onun bombayı uzaktan patlattığını düşünüyoruz. Friedman'la buluşacak olması mükemmel bir bahane oldu. Friedman parkta otururken adamın neden bağlantı kurmadığında çok şaşırmıştı. Weaver, Stone ve Chapman'a döndü. Ve bizim ihtiyacımız olan en son şey, siz ikinizin her şeyi berbat etmesi. Eğer bize baştan söyleseydiniz, yanına bile yaklaşmazdık konunun, dedi Stone. Şimdiye kadar başınıza buyruk hareket ettiniz ve ben bu durumdan hiç memnun değilim. Bundan sonra ayağınızı denk alın, anladınız mı? McElroy masaya tutunarak ayağa kalktı. Bence anlamışlardır, müdür bey. Bir soru daha, dedi Stone. Diğer iki adam merakla ona baktılar. Başkan nanobot meselesini biliyor. Ama Türkiye kulun hain olduğundan şüphelendiğinizi biliyor mu? McElroy ve Weaver hızla birbirlerine baktılar. Bir casusu fark etmeden oyunun çok içlerine aldığınız için mi başkandan saklıyorsunuz? Stone doğrudan Weaver'a bakıyordu. Çünkü eğer öyleyse bu size pahalıya patlayabilir. Milli İstihbarat Merkezi müdürü kızardı. Eğer senin yerinde olsaydım bu saçma düşünceyi kendime saklardım. Bu işe neden karıştırıldığını başından beri anlamadım zaten. 30 yıldır işin dışındasın ve çok içten söylüyorum ki bu gayet net anlaşılıyor. Tekrar ediyorum, Türkiye kuldan uzak durman emredildi. Anladın mı? Müdür bey, daha önce de belirttiğim gibi. Bence Ajan Stone durumu gayet net anladı. McElroy Stone'a baktı ve göz kırptı. Chapman'ın arabasına bindiler. Eve giderken en azından artık bir şeyler açıklandı. Ruslar bir kez daha iş başında. Aman tanrım, dedi Chapman. Neden ateş açtılar? Dedi Stone birden. Ne? Stone gözlerini kapadı ve en sonunda aklına geldi. Bir türlü hatırlayamadığı şeydi. O kadar net, o kadar açıktı ki. Çadırlar, dedi. Çadırlar mı? Ne düşünüyorsun sen? Kampa gitmeyi mi planlıyorsun? Beyaz çadırlar. Hepsi bir taraftaydılar. Ama neden? Bölüm 66. Ertesi sabah bir telefon aldıktan sonra Stone ve Chapman, FBI'ın gezici kumanda merkezinde Ajan Ashburn ile buluştular. Kadın onları içeri davet ederken heyecanlıydı. Sanırım ağacın nasıl zehirlendiğini bulduk, dedi ve kapının yanındaki masaya koyulmuş kahveleri işaret etti. Kahvelerini alıp oturdular ve görüntünün gelmesini beklediler. Neyi izliyoruz? Ashburn videoyu açtı. Ulusal Güvenlik Biriminin Lafayette Parkı'ndaki video kayıtlarından aldık. Bombadan 3 hafta öncesine ait olduğu görülüyor. Neden onların video kayıtlarına baktınız? Diye sordu Chapman. FBI'da her şeye bakarız biz, dedi Ashburn kendini beğenmiş bir havayla. Her yeri araştırıyorduk. O yüzden buna da baktık ve ilginç bir açı bulduk. Play tuşuna bastı ve görüntü bir kez daha ekrana yansıdı. Stone izlerken parktan biraz uzaktaymış gibi hissetti. Kareler o kadar net, o kadar yakındı ki. Her bir piksel inanılmaz canlıydı. Kadın görüntüye girince Stone öne doğru eğildi. Kirli ve eski kıyafetler giyinmişti. Sokaklarda yaşadığı için yüzü kirle kaplanmıştı. Saçları kıvırcık ve karmakarışıktı. Boynuna dökülmüşlerdi. Bir dilenci, dedi Chapman. Evet, evsiz, dedi Ashburn. Yani görünüşü öyle. Ama ne yaptığına bakın. Kadın yavaşça parka girdi. Stone'un gördüğü kadarıyla üniformalı gizli servis çalışanları da kadına bakıyordu. Park kamu alanıydı ve teknik olarak herkese açıktı. Ama aynı zamanda Beyaz Saray'ın karşısındaydı ve birçok turist tarafından ziyaret ediliyordu. Parkı güvenli ve uygun bir halde tutmak için işe alınan kişiler vardı. Stone görüntüsü çok kötü olan ya da çok rahatsız edici hareketler yapan evsizlerin gizli servis çalışanları tarafından dışarı çıkarıldığını görmüştü. Ajanlar hiç şaşmaz bir şekilde saygılı ve nazik davranıyorlardı. Bu kişileri çıkardıktan sonra en kötü olanlarına bile yiyecek ve kahve aldıklarını görmüştü Stone. Ama bu videodaki kadının dikkat çekmek istemediği belliydi. Adımlarını hızlandırdı. Topallayarak yürüyordu ve bir bacağı geride kalıyordu. Stone ancak o anda gördü kadının elindeki plastik şeyi. Akça ağaca gitti. İnleyerek ve titreyerek yere düştü. Ashburn görüntüyü dondurdu. Gördünüz mü? Lazer kullanarak su şişesini işaret etti. Baş aşağı çevrilmişti ve kapağı açıktı. Videoda ağacın köküne bir sıvının döküldüğü görülüyordu. Ashburn, videonun geri kalanını da izletti. Stone ve Chapman şişenin tamamen boşalmasını ve ağacın etrafındaki yaprakların sıvıyı çabucak emmesini izlediler. Bir süre sonra üniformalı görevliler gelip kadına yardım etti ve onu parktan çıkardılar. "Görevliler şişeden gelen garip bir koku fark etmişler mi?" dedi Stone. Ashburn başını iki yana salladı. "Sorduk ve cevabımızı aldık. Dün sorguladık bu üniformalıları. Kadını hatırlıyorlar. Kendi kokusu şişeden çıkacak bütün kokuları bastıracak kadarmış. Suyunu yere döktüğünü de hatırlıyorlar. Büyük bir olay değilmiş. Bir süre sonra da ağaç ölmüş. Ama kimse bir bağlantı kurmamış. Ama orijinal ağacın etrafındaki topraktan örnekler aldık ve park servisinin elinde ağacın kabuklarını bulduk. Yapılan testler ağacın zehirlenmiş olduğunu ortaya koydular. Ağacın su ve besleyicilerini almasını engelleyen güçlü bir zehirmiş. Ölüm kaçınılmazmış ağaç için." Stone Ashburn'a baktı. "İyi iş, Ajan Ashburn. Sanırım ağacın nasıl sabote edildiğini bulmuşsunuz." "Yine de tamamını çözmek için daha çok yolumuz var," dedi Ashburn içi çekerek. Oradan çıkıp parka gittiler. Chapman ileriyi gösterdi. "Başka bir ağaç dikmeyi planlıyorlar," dedi. "Ulusal park birimi personeli kraterin etrafında çalışıyorlar." "Umalım da bu sefer değişik bir yerden tedarik etsinler," dedi Stone, "ve bombayı kontrol etsinler." Çalışan takım bir öncekiyle aynıydı. George Sykes, üniformalı işçilerinin başında duruyordu. Adamlar kalıntıları temizliyor, krateri tekrar şekillendiriyor ve taze toprak dolduruyorlardı. "Sanırım soruşturma bitmiş," dedi Chapman. "Sanırım." "Dün gece aklına ne gelmişti?" diye sordu Chapman. "Sadece beyaz çadırlar dedin ve konuyu kapattın." "Ashburn aramasaydı da buraya gelecektim. Ateşin açıldığı ofis binasının kuzeyini işaret etti. Atış mesafesini hesapla." "Çoktan hesapladım, sağ ol. Parktaki işaretlerin neleri simgelediğini hatırlıyor musun? Turuncu kalıntılar için, beyazlar kurşunlar için. Dağılımlarını hatırlıyor musun?" Chapman çimlere baktı. "Her yanda turuncular vardı ki bu da bir bombadan beklenen bir şeydir. Bir patlayıcı her yana parçalarını yollar. Peki beyaz işaretler?" Chapman tereddüt etti. "Hatırladığım kadarıyla hepsi birden parkın batısındaydı." "Hepsi birden. Anahtar kelime." Chapman önce ofise, sonra parka baktı. "Ama sen bana ilk başta kurşun dağılımı yüzünden binaya bakmamı söylemiştin. Tavuk ve yumurta meselesi. Denklemin yanlış tarafında bakıyormuşum." "Ne?" "Otelden daha yüksek olması ve ağaçların üzerinde de parkı görmesi nedeniyle o binanın seçildiğini düşünmüştüm. Bu şekilde boşa ateş etmeyeceklerdi. Bir keskin nişancı gibi düşünüyordum. Hatalı bir yaklaşımdı bu." Chapman kafası karışmış gibi duruyordu. "Ama bu durum sadece bir saniye sürdü. Yani başbakan gibi kesin bir hedefleri olmadıktan sonra neden binayı önemsesinler mi diyorsun?" "Doğru. Makineli silahlarını ağaç dallarının arasından da ateşleyebilirlerdi. Ne fark eder ki? Ama ofis binası sayesinde ağaçların üzerini de gördüler. Karanlıkta bu gerekliydi. Çünkü karanlıkta işler değişir ve uzamsal yetenekler geriler. Gece optikleri kullanabilirlerdi ama dışarıdan çok fazla ışık geliyordu. Ayrıca gece optikleri kullanan diğer insanlar da onları görebilirdi. Burada bir sürü güvenlik olduğu için başkalarının da takması muhtemeldir." "Tamam," dedi Chapman. "Bu ne demek oluyor?" "Ateş edenler sadece batı tarafına ateş ettiler. Sen bizim adamımızla birlikte batı tarafındaydın ve kurşunlar bizim çok yakınlarımıza düşüyordu. Sanırım daha çok kazaydı bu. Bizi vursalardı da umurlarında olmazdı herhalde." "Peki neden sadece batı tarafına ateş ettiler?" dedi Chapman. Stone tam cevap verecekti ki Chapman onu durdurdu. "Hemen bakma. Ama bahçe çalışanlarından biri garip bir ifadeyle bize bakıyor." "Hangisi?" "Genç olan kadın." "Dur bir dakika. Bir şey deniyorum." "Ne?" "Bekle bir dakika." Stone yerdeki bir şeyi inceliyormuş gibi yaptı. İki dakika sonra Chapman ona döndü. Tamam, 5 dakika bekliyoruz. Sonra kuzeye gidiyoruz ve oradaki kiliseye giriyoruz. Neden? Kadınla buluşmak için. Bunu nasıl başardın? Kız kıza bir işaret sistemiyle diyelim. Erkeklerin göremeyeceği bir işaret. Bölüm 67. 5 dakika sonra Aziz John Kilisesi'nde durmuş, tapınaktaki işlemeli diz çökme yerlerine hayranlıkla bakıyorlardı. James Madison, John Quincy Adams diye okudu Chapman. Etkileyici bir liste. Senin ülken o zamanlar böyle düşünmüyordu kesinlikle. Devrimciler ve hatta teröristler diyorlardı onlara. Birkaç yüzyıl içinde en büyük farklar bile unutulabiliyor. Yeşil ve haki rengi üniforma giyinmiş kadın kiliseye girdi ve şapkasını çıkardı. Onlara işaret verdi ve hızla ilerledi. Dikkatimizi çekmeye çalıştığını gördüm. Bizimle buluştuğun için teşekkürler, dedi Chapman. Önemli bir şey mi bilemiyorum gerçekten. Ara verdik ama çok uzun kalamam. Adınız nedir, diye sordu Chapman. Judy Donahue. Tamam Judy Donahue, sorun nedir, diye sordu Stone. Siz Bay Sykes ile konuşmaya geldiğinizde söylenen bir şey. Bizimle konuştuğumuzu nereden biliyorsunuz, diye sordu Chapman. Kendisi yalnızdı. Donahue utandı ve rahatsız olmuş gibiydi. Stone bunu fark etti ve ''Ne zamandır park birimindesiniz?'' dedi. 10 yıldır, işimi çok seviyorum.'' ''Buralı mısınız?'' diye sordu Stone. Kadın alaylı bir biçimde gülümsedi. ''Hayır, buradan oldukça uzak bir yerliyim.'' ''Neresi orası?'' dedi Chapman. ''Montana'da büyüdüm, Allah'ın taşrasında. Hayatım boyunca dışarıda olan bir kızdım.'' Elini kaldırdı. Tersinde bir kuş dövmesi vardı. Sturnella neglecta bu. Batı çayır kuşu olarak bilinir. 16 yaşımda yaptırdım bunu. Arkadaşlarım kalp ya da sevdiklerinin isimlerini yaptırıyorlardı. Ben vahşi yaşamı tercih ettim. Peki Bay Sykes ne dedi? Sanırım siz yakınlardaydınız. Donahue alaycı bakışını bıraktı. Dinlemek istememiştim, dedi hemen. Yakınlarda bir proje hakkında konuşuyordum ve... ''Ve bir şeyler duydunuz.'' dedi Chapman memnun bir halde. ''Tamamen anlaşılabilir bir durum.'' ''Peki, aklınızda soru oluşturacak ne duydunuz?'' diye sordu Stone. ''Ağacı kontrol etmesi için bir uzman beklediğimizi söylemişti.'' 31. ayrımın sonu. Sayfa 360. Devamı 32. ayrımda.